Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Veselamun alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Erkam Radyo'da Gül Sohbetleri ile Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanıma arzusuyla onun akrabalarını görmeye çalıştığımız akrabalar bölümünün 16.sı ile yine beraberiz. Peygamber Aleyhisselam'ı bütün çevresiyle beraber yakından tanıyıp bugün çevremizde nasıl bir iletişim içinde olacağımız noktasında onu hayatımıza örnek alma arzusuyla, duasıyla, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. 16. bölümde Ebu Leheb'e gelmiştik efendim. Buraya kadar bütün amcalarında hep amca diye ifade ettik. Yani Haris amca, Zübeyir amca, Gaydak amca, Hacil amca, Abdülkabe amca, hep böyle amca dedik. Ama Ebu Leheb'e amca demekte zorlanıyoruz. Sanırım siz de zorlanıyorsunuz efendim. Çünkü Ebu Leheb'i tanımayanınız yok. Bazı amcaların adlarını belki bilmiyorduk. Ama Ebu Leheb'i herkes çok iyi biliyor. Yani Hazreti Hamza'yı ne kadar seviyorsak, Ebu Leheb'i o kadar sevmiyoruz değil mi efendim? İşte bize birini sevdiren, birini sevdirmeyen şey, işte İslam, işte iman. Ve bir ölçüyle ve bir mihenkle şu anda karşı karşıyayız. Şöyle baktığımız zaman Ebu Leheb kimdir? Şöyle bir güzel tanıyalım hep beraber ve Resulullah Aleyhisselam'la nasıl bir serüven yaşandı onu da inşallah görmüş olacağız. Ebu Leheb'in asıl ismi Abdülüzzâ. Abdülüzzâ. Ancak o Ebu Leheb diye meşhurdur. Ebu Leheb de yani kelime manası olarak alev babası demek. Alev babası yani güzelliğinden ve parlaklığından dolayı aynı zamanda öfkelendiğinde yanakları kıpkırmızı oluyor ve babası ona Ebu Leheb diye takmış. Yani böyle öfkesinden kızardığı an böyle alev topu haline geliyor. Ebu Leheb bu ismi vermiş ve artık Ebu Leheb diye meşhur olmuş. Doğum tarihi hakkında malumatımız yok efendim. Ama vefatını göreceğiz inşallah. Ebu Leheb İslam tarihinde olumsuzluklar sınıfının başını çeken akrabadır. Ancak Peygamber Aleyhisselam niye bu kadar düşmanlık yaptı? Neden iman etmedi? Bunların tahlillerini yapmaya çalışacağız. Ancak Ebu Leheb'in hiç mi iyi ameli yoktu diye yani soracak olursak hiç mi bu adamın iyi ameli yoktu diye soracak olursak efendim şöyle hani halk arasından meşhurdur timsahın gözyaşları diye. Bunda bu tip şeyleri görürüz. Mesela Resulullah'ın doğum esnasında kendisine müjdeyi getiren Süveybe adlı cariyeyi bu müjde münasebetiyle hürriyetine kavuşturduğu rivayet edilir. Yani sevinmiş bir erkek yeğeni dünyaya geldi diye rivayet edilir diyorum. Farklı farklı şeyler var. Çünkü öldüğü zaman kendisini rüyada görürler ki bunun birisi Aleyhisselam'dır. Kaynaklarda bazılarında geçer bu rivayet, bazılarında yoktur. İşte Ebu Leheb'i cehennem ateşinin içinde gördüm diyor Aleyhisselam. Amcamı demiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Leheb'i cehennem ateşinin içinde gördüm. Su, su diye bağırırken ve parmaklarındaki oyluktan böyle bir şey aramaya çalışırken gördüm. Parmaklar aralarından böyle sanki su arıyor. Bu nedir, ne oluyor diye sordum. Kendisi soruyor bu Lehebe rüyasında. Diyor ki Süveybe'yi azat ettiğim, senin bana müjdeni getirdi. Hatta seni emzirdi az da olsa. Onu azat ettiğim için böyle o günde pazartesiydi. Bana pazartesi günleri parmaklar aralarından, boğumlarından sırf bu iyiliğimden dolayı bir hafif bir su hissiyatı verilir. Ben onları emmeye çalışırım diye buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tabi bunu söylerken aynı zamanda bizi nelerin beklediği, nasıl amellerle yaşadığımızı, nasıl amellerle gitmemiz gerektiğini de uygulamış oluyor. Ebu Leheb'in bir iyiliğidir bu. Resulullah'ın doğumuna bir erkek yeğen doğdu diye efendim sevindi ve Süveybe'yi azat etti. Aynı zamanda Resulullah'a da süt emzirdi bu Süveybe. Buna rağmen kendisi cehennemde en ağır eziyeti, azabı görürken o azat ettiği pazartesi günleri hafif bir kendi parmaklarından sanki böyle bir su gelir gibi oluyor ve rahatlıyorum demiş rüyasında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Efendim Ebu Leheb nasıl bir yapısı varsa bu adamın, kardeşlerinin hiçbirine benzemiyor. Farklı bir karaktere sahip bu adam. Değişik bir tip. Yani kaynaklarımız diyor ki kardeşlerinin karakterine ayrı bir karakterdeydi. Kardeşleri şeref ve onur sahibi, haysiyet sahibiydiler. Bu ise biraz daha dünya peşindeydi. Biraz bencil bir adamdı. Kendi çıkarını severdi. Çok zeki adamdı ama. Fakat zekasını hep böyle şeytani işlerde kullanırdı. Zeki adam ama şeytani işlerde kullanırdı. Şimdi bunu, bu amcayı, yani nasipsiz adamı, daha doğrusu amca demeyeyim, anlamak için böyle olayların akışı içerisinde sırasıyla değil de takdim tehir yaparak birkaç tabloyla sizlerle paylaşmaya çalışayım, daha iyi anlaşılsın. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam vahiy geldiğinde sallallahu aleyhi ve sellem efendim ilk 3 yıl Allah'ın emriyle güvendiklerine mesajı tebliğ etti. Güvendiklerine ve yakınlarına tebliğ etti. Bu dönemde Ebu Leheb'in yanına gidip gitmediğine ilişkin bir rivayet olmamakla birlikte şunu biliyoruz ki sallallahu aleyhi ve sellem yakınlarına düşkün olduğundan böyle ulvi bir mesajı onlara götürme noktasında yakınlarını öncellediği düşüncesi şu an vereceğim örnekle sanıyorum pekişmiş olacak. Allah-u Teala Resulullah Aleyhisselam'a davayı açıkça tebliğini emrettiği, artık 3. yılı bitmek üzere 4. yıla girerken Resulullah Aleyhisselam'ın uygulamalarını görürüz efendim. İşte burada Ebu Leheb, yani tavrını, tarzını koyar ortaya efendim. Ebu Leheb'in duruşu en çok burada öne çıkar. Ve biz de o yüzden bunu öne çıkardık, bu örneği. Biliyorsunuz Aleyhisselam yemek hazırlatır. Hazreti Ali Efendimiz'e görev verir. Şunları, şunları, şunları yemeğe davet et. Çünkü Allah-u Teala önce en yakın akrabanı uyar diyor. Bakın uyar diyor. Uyarmak, uyarmak. Bu Resulullah'ın şahsında bütün müminlere bir vazifedir. Yakınlarımızı uyaracağız. Ancak uyarmak için uyaracak ameller içinde olmamız lazım. Yani yalan konuşuyorlarsa diyelim, yalan konuşmayınız demek için biz yalan konuşmayacağız. İşte Kur'an-ı Kerim okumalarında aksamalar oluyor, nadir okuyorlar veya okumuyorlarsa, Kur'an-ı Kerim'i sürekli okumayan bir insanın Kur'an-ı Kerim okuyun demesi ne ifade eder? Siz bu örneği çoğaltın. Dolayısıyla Allah'ın emirlerini biz başkalarına akraba da olsa anlatmak için öğrenmeyeceğiz. Allah'ın emirlerini Allah'ın emrettiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında tatbik ettiği, yaşadığı gibi yaşamaya gayret gösterecek. Hem yaşayacağız hem de ikinci vazifemiz anlatacağız. Güzel örnek olacağız. Güzel görünmeyeceğiz. Güzel olacağız. Güzel olmak başkadır. Güzel görünmek başka. Örnek gibi durmak başkadır. Örnek olmak başkadır. Örneği örnek aldım demek başka. Gerçekten örneği örnek almak başkadır. Bu başkaları da yine çoğaltabiliriz. Şimdi efendim, bu hepinizin bildiği, herkesin bildiği en küçük çocuktan en yaşlımıza kadar hepimizin bildiği meşhur tablodur. Aleyhisselam akrabalarını evine davet eder. Ben oradaki mucize boyutuna fazla girmeyeceğim. Çünkü konum amcalar, akrabalar yani daha doğrusu. Dolayısıyla Aleyhisselam yani az bir yemeğin 40 kişiye yettiğini, bunu biliyorsunuz, buna girmeyeceğim ben. Yemek ikram eder akrabalarına. Yemekten sonra sallallahu aleyhi ve sellem kalkar, peygamber olarak görevlendirildiğini, yani Yüce Allah beni özelde size, genelde bütün insanlığa peygamber olarak görevlendirdi. Bu davada bana aranızdan ilk önce hanginiz iman edecek ve bu davada yanında yer alacak, beni destekleyecek hanginiz? Böyle başlayıp mesajı verme aşamasındayken Ebu Leheb araya girecek ve ortalığı bir anda bozacak efendim. Bu birkaç sahnesi var. Ben onları böyle bir araya getirerek toparlamaya çalışayım. Ebu Leheb, ey Abdülmuttalip oğulları. Resulullah lafını kesiyor. Bu çok kötü bir kötülüktür bunun konuştuğu şey. Vallahi bu var ya, bu başımıza dert olacak. Başımıza dert açacak. Eğer biz bugün buna mani olmazsak ileride hiç mani olamayız. Bunun getirdiği şey ve bunun karşı koyduğu şey ileride birbirimize girmemize sebep olacak savaşları getirecek. Bu ölümlü bir olay bizim başımıza getirecek. Şimdi belki bazı cümleleri ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Çünkü diğerleri meşhur. Onları atladım ben. Şimdi Ebu Leheb dedi ki, zeki bir adam. Resulullah'ın 3 yıldan beri tebliğ ediyor. Haberi var ne anlattığını Aleyhisselam'ın. Anladı ki bu öyle. Yani belli sistemler içerisinde kıyıda köşede sistemin müsaade ettiği kadar yaşanan bir din değil bu. Bu öyle bir şey değil. Bunun getirdiği şey sistemin kendisi. Bunun içinde din. Yani sistemin kendisini getiriyor bu. Mevcut ne varsa la ilahe. Önce bütün her türlü ilahçıkları, uyduruk şeyleri reddediyor. İllallah. Yani nasıl olur diyor, o kadar ilahı bir tek ilah yapıyor. Buna karşı koyarken şunu görüyor Ebu Leheb. Davanın büyük olduğunu görüyor. Ciddi olduğunu görüyor. Ve büyük dava büyük bedel ister. Bunu görüyor Ebu Leheb. Akıllı adam. Büyük dava büyük bedel ister. Dolayısıyla Mekkeliler başta olmak üzere bütün herkesi karşısına alacağını görüyor. Yani aslında haksız da değil yani. Çünkü gelen dava öyle bir dava ki, yani belli bir sistem içerisinde ya bana izin verin de ben sizin hiçbir şeyinize karışmayayım. Şurada bir kendimce kulluk edeyim demiyor İslam. İslam sığıntı değildir. İslam alternatif hiç değildir. İslam orijinaldir. Her şeyle bir bütündür. Ve her şey özünden kaynaklanır İslam'ın. Bunu görüyor Ebu Leheb. Bu orijinal şeyi görüyor. Ve öyle bir orijinal ki buna alternatifler de yok. Alternatif diye getirilen şeyler kısa sürede mağlup olacak. Hani Mekke fethi esnasında Aleyhisselam okuduğu İsra suresinin 81. ayeti var ya. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul ca'el hak ve zâkel batıl. İnnel batıla kâne zehuka diyor ya. Hak geldi, batıl zahil oldu. Batıl zaten zahil olucuydu, yok olucuydu. Daha bu ayete çok var. Ama akıllı ve zeki Ebu Leheb gelen dinin bir sistem olduğunu ve bir bütünlük ifade ettiğini, her şeyle birlikte geldiğini, kıyafetiyle, ahlakıyla, eğitimiyle, yönetimiyle, hukukuyla, aklınıza ne gelirse bir bütün olarak geldiğini. Bakın henüz birkaç ayet var. Ortada bir şey yok. Buna rağmen Ebu Leheb bunları gördü. Bunları görüp iman etmesi gereken ilk kişi olması gerekirken en yakınlarından ilk karşı koyan oldu. Evet. Dağıttı o insanları. Araya bir cümle sıkıştırayım. Ebu Leheb diyor ki Aleyhisselam'a, eğer senin getirdiğini söylediğin bu dini ben kabul edersem benim bundaki kazancım ne olacak? Adamın işi gücü kazanç. Kaldı ki din de kazançtır, onu da söyleyeyim. Yani ahireti kazanmak. Benim kazancım ne olacak diye. Sallallahu aleyhi ve sellem diğer bütün iman sahiplerinin kazandıklarını kazanacaksın diye. Herkes neyse sende olsun. Ebu Leheb biraz bozuluyor. Benim için, yani ben senin amcanım. Ben amcan olmam sebebiyle bir ayrıcalık yok mu benim için? Bir farklılık, ayrıcalık. Aleyhisselam ne istiyorsun ki diyor. İmandan büyük ayrıcalık mı olur? İman ne büyük şereftir ya. Tabii anlamaz adam yani. Ebu Leheb tekrar, bu din beni diğer insanlarla eşit tutuyor mu yani? Eşit mi tutuyor? Aleyhisselam, evet. Eşit tutuyor. Yok. Yok. Öyleyse ben bu işte yokum. Niye? Şimdi kendi konumuna, statüsüne, toplum içindeki yerine bakıyor. Diğerlerine bakıyor. Bir şekilde kimisini bazı kurnazlıklarla, hilelerle bertaraf etmiş, belli bir noktaya gelmiş, üst düzey kısmında duruyor. Halkta çok ciddi uçurumları büyük olan tabakalar var. Yani ben şimdi bu dine girince ben en üstte bir adamım, en aşağıdakiyle bir mi olacağım yani? Bu o kim? Onu bir kere insan diye görmüyor. Bunu Ebu Leheb'in anlaması mümkün değil demiyorum. Anlıyor. Ebu Leheb bile bile reddediyor. Tıpkı Ebu Cehil gibi. Bile bile reddediyor. Neyin ne olduğunu görüyor. Kibirli bir adam. Peygamberimiz Aleyhisselam o ilk oturumda İslam'ın mesajını verme gayreti esnasında Ebu Leheb'in bu çıkışlarıyla meclis dağılacak, mesaj da hakkıyla verilemeyecek. Sallallahu aleyhi ve sellem aynı daveti ikinci kez tekrarlayacak, biliyorsunuz. Bu sefer Ebu Talip amcayla efendim Safiye hala diyecekler ki Ebu Leheb'i çağırma. O yine ortalığı karıştırır. Bazı rivayetlerde Ebu Leheb çağrılmaz ama kendisi gelir. Bazı rivayetlerde İsa aleyhisselam hiç kimseye ayrıcalıklı, farklı davranamayacağını ileri sürerek onu da çağırır. Hani bugün deriz ya, böyle bir lüksüm yok. Böyle bir lüksümüz yok. Yemek ikramı yapılır ve sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer sonunu beklemez. Çünkü Ebu Leheb tetikte bekliyor. Yemeğin ortasında kalkar. Konum Resulullah'ın hayatı olmadığı için oraya ayrıntılı vermiyorum. Konum akrabaları. Peygamberlik vazifesini yerine getirir diyeyim özetle, ana fikirle. Ve aynı soruyu sorar. Ben özelde size, genelde bütün insanlığa peygamber olarak gönderildim. Özelde size, genelde bütün insanlığa peygamber olarak gönderildim. Bu işte bana hanginiz yardımcı olacak? Yani iman edip yanımda yer alacak. Hazreti Ali'ye sıra gelince bu kısım biraz genişçe vereceğim. Çünkü orada bir Hazreti Ali duruşu var. O yüzden burada hiç girmiyorum. Oraya hiç girmedim görüyorsunuz. Ama Ebu Leheb tekrar kalkar, bağırır, çağırır. Meclisi dağıtmaya çalışır. Burada kaynaklara varıncaya kadar eski ve yeni. Ebu Leheb'in acaba peygamberimizle geçmişten bir düşmanlığı var mı diye araştırırlar. Niye daha işin başında karşı çıkıyor? Ne sıkıntısı var diye bir küçük rivayet verirler. Yıllar önce Resulullah çocukken Ebu Leheb ile Ebu Talip amca bir şekilde kavga ederler. Sebep her neyse. Bu kavga esnasında efendim Ebu Leheb Ebu Talip amcayı yere düşürür, üstüne çıkar, dövmeye başlar. Bu durum karşısında onu gören henüz küçüktür aleyhisselam, manzarayı görünce o şekilde razı gelmez, koşar gelir iterek Ebu Leheb'i düşürür yere. Ebu Talip amcasının üstünden. Bu sefer yere düşünce Ebu Leheb, fırladığı gibi Ebu Talip Ebu Leheb'in üzerine çıkar ve onu döver. Öyle bir rivayet var. Ve Ebu Leheb o gün döner peygamberimize, o zaman küçüktür aleyhisselam. Bunun hesabını vereceksin der. Sana ömrüm boyu düşmanlık yapacağım der. Böyle bir rivayet var kaynaklarımızda. Ancak onun imana gelme işini sadece böyle basit bir olaya bağlamak da yanlış olur. Ben az önce söylemeye çalıştım efendim. Ebu Leheb akıllı bir adamdı. Zekiydi. Gelen davanın basit bir dava olmadığını görmüştü. Ve göre göre reddetmişti o. Göre göre reddetmişti. Bu nasipsizliğin bu kadar. Ebu Leheb hayatı boyunca Peygamberimiz Aleyhisselam'ın biliyorsunuz karşısında yer aldı. Ona çok çektirdi. Çok. Büyük sıkıntılar verdi. İşte burada neden böyle bir tipoloji var önümüzde? Neden böyle bir örnek, olumsuz bir örnek var önümüzde? Resulullah Aleyhisselam'ın karşısına en yakının niye böyle dikildi? Bundaki hikmet nedir? Bunları anlama noktasında işte sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz ki anlayalım da çevremizde ilişkilerimizi yeniden gözden geçirelim diye. Ama burada kısa bir ara verelim inşallah. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama lütfen bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim. Gül Sohbetleri programında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın amcalarını yani yakınlarını, amcalarını, amcaların çocuklarını görmeye çalıştığımız, tanımaya çalıştığımız Gül Sohbetimizin 16. bölümün ikinci yarısında Ebu Leheb'i tanımaya efendim devam ediyoruz. Şimdi buraya bir ara cümle sıkıştırayım. Daha buraya çok var ama yani belki o zaman gelmezse diye üzülüyorum. Ara cümle olsun diye. Belki aklınıza geliyordur. Ebu Leheb bu kadar zalim, bu kadar zalim, bu kadar zalim. Acaba tamamen taş kalpli miydi bu adam? Hiç mi acıması yoktu Ebu Leheb'in? Hazreti Peygamber'e ilişkin peygamberlik döneminde hiç mi şefkati, merhameti olmadı diye sorarsak, ileride kısmen gelecek azıcık, ben sadece peşin peşin söyleyeyim de, çok fazla böyle öfke duvarımız kabarmasın diye bir mesafe koyalım istiyorum. Bildiğiniz gibi en öne çıkan örnek, Ebu Talip amcanın vefatından sonra Ebu Leheb'in Resulullah'a sahip çıktığını görürüz. Ciddi şekilde. Fakat kısa sürer, ayrı bir olay. Bu meşhurdur. Ama bir meşhur daha var. Bazı durumlarda kabile, akraba bağı sebebiyle Ebu Talib'i savunduğu, yanında yer aldığı rivayetleri var Ebu Leheb'in. Ancak Ebu Leheb her nedense dünyayı öncellediği için belki peygamberimize karşı sürekli olumsuz tavır takınır. Ebu Leheb'in hanımının adı da Ummu Cemil'dir. Ummu Cemil, Ebu Sufyan'ın kız kardeşidir. Genellikle klasik anlatım yöntemlerinde Ebu Leheb'in Resulullah'a düşmanlığı konusu açılırken hanımından kaynaklanan oran kısmına girildiğinde hanımının Emevi kabilesinden olduğu, dolayısıyla Emevi Haşimi husumetini öncelleyerek bu kadının Ümmü Cemil'in Ebu Leheb'i bu yönde bilediği ve aynı zamanda aile huzuru içerisinde problem olan ailenin kızını aldığımızda ne kadar güzel geçim olursa olsun zaman içerisinde iki kabile aile arasındaki husumetin bu aileye hanım veya erkek tarafından bir şekilde yansıtılacağı ya da birçok şeyi yanlış anlaşılacağı tahlilleri yapılmış efendim. O yüzden de aile saadetini sağlama açısından, sürdürme açısından çok ciddi bir araştırma yapılması, bunlar arasında bir sorun var mı diye, yani küçük bir çıkış, bir sözcük nereye doğru çekilebilir, ne mana ortaya koyabilir noktasında olmuşsa böyle bir şey, buradaki tarzımız, tavrımız ne olacak, nasıl bir hareket ortaya koyacağıza, işte bu aile çok ciddi örnek. Tabii olumsuz bir örnek. Çünkü aynı zamanda Ummu Cemil'in Hazreti Hatice annemize de bir hırsı, öfkesi var efendim. Ben o kadar araştırdım. Yani Ummu Cemil ile Hatice anne arasında gençliklerinde veya şurada burada bir problem olmuş mu diye bir şeye ulaşamadım ama nedense böyle bir kurguyu görüyorum. Ummu Cemil Hazreti Hatice anneye karşı da çok öfkeli bir kadın. Hatice anne sonuçta Resulullah'ın hanımı yani. Vahiy gelen Peygamber aleyhisselam, Hatice anne de ilk Müslüman hanım. Ama Ummu Cemil nasipsizi Hatice annemize de gerçekten çok çok eziyet edecek efendim. Ebu Leheb zengin bir adam. Mal mülk sahibi. Ticaretle uğraşıyor. Efendim böyle kimseye bir şey verme gibi, infak gibi bir marifeti yok. Mal biriktiriyor bol bol. Malıyla övünüyor. Az önce geçtiği gibi yakışıklı bir adam. İşte kızınca yüzü öfke, ateş gibi oluyor. Uzun örgülü saçları var. Yani Mekke'nin tip olarak yani önde gelen bir tipi. Ancak içi efendim, içi çok kof. Gerçekten tam bir muhalif. Ben o yüzden onun Resulullah karşısındaki durumu nedir diye bana sorarsanız ben iki kelimeyle şöyle cevap veririm efendim. Muhalifin muhalefeti. Bu böyle bir adam. Muhalifin muhalefeti. Peygamberimiz aleyhisselama başından beri muhalef. Ve her zaman, her yerde sürekli en öne bunun çıktığını görürüz. Az önce sizlerle paylaşmaya çalışmıştım. Resulullah Aleyhisselam iki defa evine yakın akrabalarını davet etti. Mesajı verme aşamasında Ebu Leheb'in yaptığını gördük. Şimdi sanırım bunu niye hoca anlatmıyor, niye atladı diye düşünüyorsunuzdur. En meşhur sahneyi ve ardından tebbet sahnesini paylaşayım sizlerle beraber ve bunun üzerine biraz düşünelim efendim. Şimdi Allah'ın emri neyse kul onu yapacak efendim. Bu peygamber de olsa böyledir, sahabe de olsa böyledir, evliya olsa böyledir, bizim gibi sıradan insan da olsa böyledir. Allah'ın emri neyse kul onu yapacak. Kul Allah'ın emrini sorgulamayacak. Tahkik edecek, tahlil edecek, araştıracak ancak teslim olmak için bunu yapacak. Daha iyi anlamak, kavramak ve hayatına geçirmek için. Yoksa Allah muhafaza tenkit için değil, Allah muhafaza, Allah muhafaza. Sallallahu aleyhi ve sellem yakın akrabalarını davet etti. Yani Allah'ın emrini yerine getirdi. Yani bizim vazifemiz seferdir, zafer değil. Zafer Allah'tandır. Dilerse verir, dilerse geciktirir verir, dilerse vermez. Biz vazifemizi yapacağız, tebliğimizi yapacağız. Hidayet Allah'tan. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki kez yakın akrabalarına kendi evinden yaptığı davet sonrası mesaj verme eyleminden sonra yine Allah'ın emri var. Çünkü onlara bunu duyur diyor, müşriklerden yüz çevir diyor Allah-u Teala. Hatta ayeti kerimede kafalarını çatlatırcasına, yani Allah'ın sana emrettiğini Allah'ın emrettiği gibi anlat şu insanlara. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesine çıkar. Meşhurdur bu. Oradan seslenir. Nedir Safa tepesi? Buradan başlayalım şimdi hep beraber. Hani bugün bazı önemli ilanlar, duyurular, çağrılar yapılır efendim. İşte belediye operörüne yapılıyor, minareden yapılıyor. Yani bir şekilde medya aracılığıyla falan çağrı yapılır. O günün Mekke'sinde Safa tepesine ya da Ebu Kubeys Dağı'na biri çıkıp oradan seslendiği zaman halkın tamamına ses de duyuluyor tabi. Bugünkü gibi bir ses gürültüsü yok, ses şeysi yok çok fazla duyuluyor. Bütün halk bu çağrıya koşar. Gidemeyen de birini gönderir, ne oluyor ne gidiyor. Katılır herkes bu işe. Bakıyorlar ki Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem sesleniyor. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette ki herkesin sevdiği, saydığı, çok değer verdiği, kavmi içerisinde çok özel bir yere sahip olan sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes akın akın oraya koşar. Akın akın, akın akın. Tabir yerindeyse Mekke boşalır. Safa tepesi etekleri dolar. Şimdi olay anlaşılsın diye mecburen Aleyhisselam'ın hayatından kesitlemek durumundayım. Oysa benim konum akrabaları, amcaları ve Ebu Leheb. Sallallahu aleyhi ve sellem orada o insanlara, ey insanlar, şu dağın arkasında düşman birlikleri var, süvariler var. Size saldıracaklar, saldırmak üzereler desem bana inanır mısınız diye seslendi. Bütün halk hep bir ağızdan, elbette inanırız. Sen hep doğru söylersin. Sen bir şey diyorsan mutlaka doğrudur. Çünkü sen şaka da olsa asla yalan söylemezsin derler. İşte bizim başımızı önümüze eğip şu halkın bu sözüdür. Resulullah'ın sözü elbette önemlidir. Ama aleyhisselam ben doğru söylerim değil mi diye söylemiyor. Doğru sözlü olduğunu onlara ikrar ettiriyor. Sen doğru söylersin diyorlar. Şimdi biz Müslümanlar olarak Müslümanlığımız, namazımız, sakalımız, kıyafetimiz, abdestimiz bizi Müslüman olarak güvenli kılmıyorsa, emin kılmıyorsa kimseye diyecek bir şeyimiz kalmaz ki bizim. Müslüman sözü senet olmuyorsa ne kıymet ifade eder ki? O yüzden ahlakı, adabı, anlatmak başkadır, ahlak ve adabı yaşamak başka. Evet efendim, ahlakı, adabı anlatmak başka, onu yaşamak başka. Aleyhisselam her yönüyle özü, sözü doğru, dost doğru olduğundan Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o insanlar elbette sana inanırız. Sen yalan söylemezsin diyorlar şaka bile olsa. Biz yalan söylemeyeceğiz şaka bile olsa. Yalan yaşamayacağız. Bir yanda Rabbim sadece sana kulluk eder, sadece senden yardım dileriz diyecek. Diğer yanda belki bu anlamda değil ama başka yollara sapı verirsek sözümüz tutarlı olmayacaktır. Yani sözüm etkili olsun derdinde olmayacağız biz. Amelimiz makbul olsun gayretinde olacağız. Ameli makbul olanın sözü etkili olacaktır. Yani hulusi kalb ile ihlasla yapılan ameller elbette göze, gönle, dile, kalbe yansıyacaktır. Ve söz söylediğimiz zaman da namazlı bir ağızdan çıkıyor bu söz, hissiyatı, duygusu olacak. Yürekten çıkınca yüreğe girecektir. Onlar bunu söylediler. Biz bu güveni kaybettik. Bu güveni kaybettik. Aleyhisselam tabir yerindeyse bu güven tazelemeyi yaptı orada. Bir güven testi yaptı orada. Ve bir teki, Ebu Leheb de oradaydı. Bir teki, bir tanesi. Yaşlı, genç, büyük, küçük, zengin, fakir. İdareci idare edilen bir tanesi. Ya olmayabilir falan böyle kıvırık laf söylemediler. Hepsi sen ne dersen doğru söylersin. Aleyhisselam ondan sonra mesajını verdi. Dedim ya konum Resulullah değildir. Akrabalarıdır. Tam şeye girmiyorum mesaja. Onları İslam'a davet etti. Yani öz olarak öleceksiniz, dirileceksiniz, hesap vereceksiniz. Öz budur. Bunun da daveti kulu deyiniz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah tuflihu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyiniz, kurtulunuz. Bu kadar değil tabi. Mesajı verdikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem yüksekçe bir yerden herkese, sonra kabile adları söylüyor. Ey filan oğulları, filan kabilesi, Allah'a ve Resulüne iman ederek, imanınızın gereğini yaşayarak kendinizi cehennemden kurtarın. Ey filan oğlu, filan oğulları, ey filan oğulları. Önce böyle söyledi, sonunu iman eder, İmanın gereğini yaşayarak kendinizi cehennemden kurtarın dedi. Ondan sonra ey Muhammed'in halası Safiye sallallahu aleyhi ve sellem radiyallahu anha. Safiye hala da orada. Allah'a ve Resulüne iman ederek kendinizi cehennem ateşinden kurtarın. Ey Muhammed'in kızı Fatıma sallallahu aleyhi ve sellem radiyallahu anha. Fatıma Sultan o günlerde 6, 7, 8, 7, 5, 7, 6 yuvarlak rivayetler var. Yaşlar da küçük yani. İman ederek kendini cehennem ateşinden kurtar. Sizin babanız veya yeğeniniz olmam. Biriniz benim halam, öbürü benim kızım olması benim size ahirette bir faydam olmayacaktır. İnanın ve amel ederek kendinizi cehennemden kurtarın tarzında cihanı titreten mesajlar verir sallallahu aleyhi ve sellem. Millet iliklerine kadar irkilir burada. iliklerine kadar irkilir. Resulullah'ın hayatının bu süresinde akrabalarını görürken, halalara sıra gelince Safiye halada bu sahne bir daha geçecek. Çocuklarını görürken de Hazreti Fatıma'da bu sahne bir daha geçecek. Orada biraz daha farklı boyutlarına inşallah girmiş olacağız. Öyle bir anlatıyor Aleyhisselam. İnsanlar pür dikkat, yürekler titriyor. Tam öyle bir anda bed bir ses, kötü bir ses. Yuh olsun sana, yazıklar olsun sana, yüzün gözün toprak olsun. Daha kahır söylüyor, onları söylemeye utanıyorum. Benim peygamberime söylüyor. Bağırıyor bir adam. Kötü kötü bağırıyor. Bizi buraya bunun için mi çağırdın? Yuh olsun, elin gözün kurusun. Ben yumuşatıyorum, ağırlarını söyleyemiyorum. Herkes şok. Bağırmakla yetinmiyor. Yerde, orada, burada, neyi bulursa, taş, toprak, tümsek, dal parçası neyse fırlatıyor sallallahu aleyhi ve selleme. Böyle korkunç bir öfkeyle beraber bağırmasıyla. Kim? İşte Ebu Leheb. Ateş yüzlü adam. Ateş yüzlü adam. Amcası aleyhisselamın. Öz amcası sallallahu aleyhi ve sellemin. Bizi buraya bunun etimi topladın. Yuh olsun sana. Elin ayağın kurusun. Ne ağır hareketler yapıyor. İşte kimin amcası, halası, oğlu kızı olursak olalım. İman yok, bir şey yok. Allah buna razı gelmedi. Ebu Cehil'in düşmanlığını bilmeyeniniz yoktur. Ama hiçbir ayette Ebu Cehil geçmedi. Velid bin Mughire'nin, As bin Vail'in, bunlar kart kefir bunların hepsi. Sadece Ebu Leheb. Tebbet yeda Ebi Leheb'in ve tebbe. Allah Allah. Allah Allah. Tebbet suresi geldi efendim. Sadece ama sadece onun hakkında. Tebbet yeda Ebi Leheb. Allah Tebbet suresi indirdi. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da. Subhanallah. Tebbet suresi, tam sureye girmiyorum, zamanım o kadar yok. Siz biliyorsunuz zaten süreyi, devamlı okuyorsunuz. Tebbet yeda Ebi Leheb ve tebbe ma agna anhu maluhu ma keseb sayasla naren zâtel heb ve mura'atuhu hammâletel hatab fi cidiha hablum min mesed. Sadakallahul azim. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Ne tokat, ne gürz, ne gülle bu. Ne bomba bu. Bu ne dehşet bir şey. Allah adını içine sokarak sure indirdi. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. İşte bu aynı zamanda isim olmaktan çıktı. Ebu Leheb misyon oldu, misyon. Kim bugün Ebu Leheb duruşu sergiliyorsa, tebbet yeda Ebi Leheb, balyozunu kafasına peşin peşin yemiş oluyor. Yer demiyorum. Yedi, balyoz yendi. Beyin parça parça oldu. Şimdi öylesine öfkelendi ki Ebu Leheb. Karısı da orada Ummu Cemil. Ortalığı dağıttılar. Nasıl da sataşıyorlar. Onca insan var. Sen amcasın. Sen yengesin. O senin yeğenin. Mekke'nin Muhammedül Emini sallallahu aleyhi ve sellem. Sizden bir şey istemiyor. Bir menfaati yok siz İslam'a girince. Bir kaybı yok siz İslam'ın dışında kalınca. Kurtuluşa çağırıyor. Hidayete çağırıyor. İslam'a çağırıyor. Nihayetinde cennete davet ediyor. Ebu Leheb hayır diyor. Ben cehennemi istiyorum. Ben ateş adamıyım, yanarım. E hadi güle güle. Hadi güle güle. De güle güle. Dediler ya işte, de güle güle. Subhanallah. Bilmiyorum böyle amcası olan var mı? Yani kişi namaz kılıyor diye, hanımsa örtünüyor diye, İslam'ı yaşamaya çalışıyor diye, anlatıyor diye böyle amcamız var mı bilmiyorum. Varsa işte aleyhisselam bu surenin Tebbet suresinin tefsirine baktığınız zaman görürsünüz. Ebu Leheb bunca şirretliği yaptı orada. Demediği sözü bırakmadı. Evet efendim, demediği sözü bırakmadı. Yapmadığı hakareti bırakmadı. Allah-u Teala peygamberinin böyle hüznü karşısında Allah tarafsız durmadı. Ebu Leheb'e tokatı indirdi. Tebbet yeda Ebi Leheb. Çünkü Müslüman tarafsız değildir. Müslüman bu sahnede Resulullah'ın yanındadır. Tarafsız diyenler yalan söylüyorlar. Ben inanmıyorum. Bir Kerbela hadisesini yazmaya, anlatmaya, anlamaya çalıştığınızda nasıl tarafsız duracaksınız Allah aşkına? Hı? Yani ben ne Hazreti Hüseyin'i savunurum, ne Yecid'i savunurum. Ben tarafsızım. Hayır efendim. Ben başından sonuna kadar Hazreti Hüseyin Efendimiz'in yanındayım. İyi, Bedir Savaşı için ne yapacaksınız? Resulullah'ın yanında mısınız, Ebu Cehil'in yanında mısınız? Tarafsız. Hayır efendim, ben taraflıyım. Müslümanım ve Müslüman yanındayım. Tarafsızlık mahkemelerde olur. Biri bir suç işler. Ha. Resulullah döneminde var bunun örnekleri. Yahudi de var, Hristiyan da var, müşrik de var, münafık da, Müslüman da var. Suç işlemişler. Mahkemede eşit yargılanırlar. O ayrı. O tamam. Ama böyle bu tarafsızlık kelimesi farklı kullanılıyor. Ya bugün basit bir örnek, ya falan takımı tutan kişi maça gidiyor. Ya nasıl maçı tarafsız izleyecek yani? Kendi takımını savunarak izliyor yani. Bu basit bir şey ama bu vaka bu yani. O yüzden öyle yuvarlak laflarla bu işi geçiştiremeyiz. Buna öyle bir kılıf da uyduramayız. Tebbet yeda Ebi Leheb dedi Allah-u Teala. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Tebbet. Efendim farkındasınız. Bu tebbet sillesi, tebbet tokatının iyi anlaşılması lazım. Ancak şöyle bakıyorum saatime. Bugün bize ayrılan sürenin burada dolduğunu görüyorum. İnşallah kalan bölümlerini daha sonraki haftalarda sizlerle paylaşmak arzusuyla efendim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.